45. ayrım. Eğer bu kadar odaklanmış olmasaydı seslerden ve kokudan rahatsız olurdu. Hava kanalından sidik kokuları sızıyordu. Ama bu çevre tam olarak Ricky'nin istediği çevreydi. Rumpelstiltskin'in tıpkı kendisi gibi Ricky'nin de yeraltı dünyasını tanımış olduğunu düşünmesini istiyordu. Yatağın yanında bir telefon vardı ve Ricky telefonu eline aldı. İlk olarak hayattayken yatırımlarıyla ilgilenen bankacıyı aradı. Adamın sekreterine ulaştı. "Yardımcı olabilir miyim?" diye sordu kadın. "Evet," dedi Ricky. "Benim adım Diyojen." Kadın içinden Yunan ismini yavaşça heceledi. "Bunu not edin." Ve ardından devam etti. "Ben rahmetli Dr. Starks'ın vasiyet işleriyle ilgileniyorum. Ölümünden önce maddi durumundaki karışıklıklar artık bizim sorumluluğumuz altında araştırılıyor. Güvenlik ekibimizin bu konuyla ilgilenmiş olduklarına inanıyorum. Sonuçtan memnun değiliz. Kayıp hesapları araştırıp ve bulup doğru sahiplerine ulaştırmak için bizden birinin oraya gelecek olduğunu size bildirmek istiyorum. Konuyu ele alış biçiminizden çok rahatsız olan insanlar oldu." "Anlıyorum. Ama kim?" Sekreter Ricky'nin kullandığı otoriter ses tonundan rahatsız olmuş gibiydi. "İsmi Diyojen. Lütfen bu ismi aklınızda tutun. Yarın veya yakın bir tarihte sizinle tekrar görüşeceğim. Lütfen patronunuza alakalı tüm para transfer kayıtlarını, özellikle de internet üzerinden yapılan transfer kayıtlarını hazır etmesini iletin. Görüşmede gereksiz yere zaman kaybetmek istemiyoruz. Bu ilk incelemede sek dedektiflerini beraberimde getirmeyeceğim ama ileride gerekli olabilir. Sizin de anlayabileceğiniz gibi bu işbirliğine bağlı." Ricky rahatlıkla söylediği sek harflerinin ani ve önemli bir etki oluşturacağını tahmin ediyordu. Hiçbir bankacı sek müfettişlerini hafife alamazdı. "Patronumla görüşseniz..." Ricky sekreterin sözünü kesti. "Tabii ki. İleriki günlerde aradığımda görüşürüm. Bu konuda yapmam gereken başka görüşmelerim de var. Bu nedenle kapatmak durumundayım. Teşekkür ederim." Bunu söyledikten sonra telefonu kapattı, tatmin duygusu kalbine sızmıştı. Bir zamanlar borsa simsarlığı yapan ve sadece para kazanıp kaybetme konusuyla ilgilenen bu sıkıcı bankacının antik dünyada dürüst bir adamı arayan ve bu ismin karakterini fark edebileceğine inanmıyordu. Sırada New York Psikanaliz Derneği vardı. Doktorla daha önce her zaman kaçınmaya çalıştığı tıp toplantılarından bir iki tanesinde tanışmıştı. Ve onun ukala ve fazlasıyla kendini beğenmiş bir Freudian olduğunu düşünmüştü. Adam dostlarıyla konuşurken bile arada uzun uzun susuyor ve boşluklar yaratıyordu. Adam New York'taki eski psikanalistlerdendi ve bir sürü ünlü insanı divan ve sessizlik teknikleriyle tedavi etmişti. Sanki Oscar'lı bir oyuncuydu. Pulitzer ödüllü bir yazarı ve bir milyoner iş adamını tedavi etmek, onu daha üstün bir psikanalist veya insan kılıyormuş gibilerinden fazlasıyla özgüvenliydi. Ricky intihar etmeden önce kendisini o kadar soyutlayıp yalnız yaşamıştı ki, adamın sesini tanıyabileceğini aklının ucundan bile geçirmiyordu ve bu nedenle sesini değiştirmeyi bile denemedi. Saat başı olmadan 9 dakika öncesine kadar bekledi. Bir doktorun telefonlarına kendi çıkması olasılığının hastalar arasındaki molada daha yüksek olacağını düşünüyordu. Telefon ikinci çalışında cevaplandı. Duygusuz, huysuz ve akıllı bir ses telefona cevap verdi. "Ben Doktor Roth." "Doktor," dedi Ricky yavaşça, "size ulaşabildiğim için mutluyum. Ben Bay Diyojen. Rahmetli Doktor Starks'ın vasiyetiyle ilgileniyorum. Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sözünü kesti Roth. Ricky durdu, biraz sessizlik adamı huzursuz edecekti ki bu tekniği kendisi de kullanıyordu. "Rahmetli Doktor Starks'a yönelik suçlamaların nasıl çözümlendiğini öğrenmek istiyoruz." Ricky buna öyle bir öfkeyle söyledi ki kendisi bile şaşırdı. "Şikayetler mi var?" "Evet, şikayetler var. Sizin de bildiğiniz gibi ölmeden kısa bir süre önce bir hastasına karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğuyla ilgili suçlamalar ortaya atılmıştı. Bu konuyla ilgili araştırmaların sonuçlarını merak ediyoruz." "Resmi bir sonuç çıkıp çıkmadığını bilmiyorum," dedi Roth. "Psikanaliz Derneği herhangi bir incelemede bulunmadı. Doktor Starks intihar ettiğinde daha fazla araştırma yapmayı anlamsız buldu." "Gerçekten mi?" dedi Ricky. Acaba siz ve derneğinizdeki herhangi biri bu intiharın suçlamayı kabul etmekten çok, yalan suçlamaların adaletsizliği ve sahteliği nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini düşündünüz mü? Rod durdu. Bu olasılığı elbette düşündük diye cevap verdi. Tabii düşündünüz, yalancı diye aklından geçirdi Ricky. Suçlamada bulunan kadının ortalardan kaybolduğunu öğrenmek sizi şaşırtır mıydı doktor? Anlayamadım. İlk suçlamaları ortaya attığı Boston'daki doktorla bir daha terapilere katılmadı. Bu ilginç. Ve bu, doktor onu bulmaya çalıştığında kadının kendini tanıtmış olduğu kimliğin sahte olduğunu öğrendi. Sahte mi? Ve ardından bu suçlamaların bir oyunun parçası olduğunu öğrendi. Siz bunu biliyor muydunuz doktor? Ama hayır, hayır, daha önce de söylemiş olduğum gibi intihardan sonra olayı incelemeye devam etmedik. Başka bir deyişle elinizin kirinden kurtuldunuz. Yetkililere iletilmişti. Ama intihar etmesi mesleğinizin basın önünde kirlenmesini önledi, değil mi? Bilmiyorum. Yani elbette ama Doktor Starks'ın mirasçıların itibarının tekrar temize çıkmasını isteyebilecekleri hiç aklınıza geldi mi? Ölümünün ardından bile olsa temize çıkmasının onlar için önemli olabileceği. Bunu düşünmedim. Bu ölümden sorumlu tutulabileceğinizi biliyor musunuz? Bu cümlesi sert bir cevap getirdi. Hayır, kesinlikle. Biz, Ricky sözünü kesti. Bu dünyada yasal olmayan bazı sorumluluklar var değil mi doktor? Bu soruyu beğenmişti. Psikanalizin özüne inmişti. Hattın diğer ucundaki adamın oturduğu yerde huzursuzca kıvrandığını hayal edebiliyordu. Belki de alnında ve koltuk altlarında ter olmuştu. Elbette ama o toplumdaki hiç kimse gerçeği öğrenmek istemedi, öyle değil mi? Gerçeğin Doktor Starks'la beraber okyanusun dibinde kaybolması daha iyiydi, değil mi? Daha fazla soru cevaplamam gerektiğini düşünmüyorum bay. Tabii ki öyle, şu anda. Ama belki de daha sonra cevaplayacaksınız. Ama ilginç, öyle değil mi doktor? Ne? Gerçeğin ölümden daha güçlü olması. Ricky bu cümlesinin ardından telefonu kapattı. Yatağına uzandı ve beyaz tavandaki çıplak ampule gözlerini dikti. Koltuk altındaki teri hissedebiliyordu. O konuşmada gayret sarf etmiş gibiydi. Gerginlikten dolayı terlememişti. Haklı olmanın getirdiği tatminin terleriydi bunlar. Yanında da bir posta daha seks yapmaya başlamışlardı. Bir süre seksin ritimlerini dinledi. Sesleri eğlenceli vuruyordu. Biraz da zevkliydi. İkisi de biraz fazla eğleniyor diye düşündü. Ardından kalktı ve yatağının yanındaki komodinin çekmecesinden ucuz bir kalemle küçük bir bloknot çıkardı. Kağıdın üzerine az önce aramış olduğu iki adamın isimlerini yazdı. İsimlerin altına şu iki sözcüğü ekledi. Para, itibar. Bunların yanına birer tik atarak altlarına da bir sonraki rezervasyonunu yaptığı otelin ismini yazdı. Otel isminin altına bir sözcük daha karaladı. Ev. Ardından kağıdı buruşturup metal çöp kutusuna fırlattı. Odanın düzenli olarak temizlendiğinden şüpheliydi. Ve onu arayan birinin bu odaya geldiğinde kağıdı orada bulma şansının yüksek olduğunu düşünüyordu. Telefon kayıtlarını inceleyecek kadar zeki olacaklardı ve bulacakları numaralar ise aradığı iki kişinin numaraları olacaktı. Telefon kayıtlarına ulaşmak zor değildi. En iyi oynadığınız oyun, oynadığınızı fark etmediğiniz oyundur. 30. Bölüm. Ricky şehirde üretim fazlası askeri malzemelerin satıldığı bir dükkan buldu. Buradan aklındaki oyunun sonraki aşamalarında lazım olabileceğini düşündüğü ürünleri aldı. Küçük bir küskü, ucuz bir bisiklet kilidi, ameliyat eldivenleri, küçük bir el feneri, birkaç tane gri bant ve ellerindeki en ucuz dürbünü satın almıştı. Sonradan aklına böcek ilacı geldi ve içinde çok fazla ağır kimyasalların olduğunu belirten bir kutu böcek ilacı aldı. Satın aldığı şeyler bir arada değerlendirildiğinde garipti. Ama aklındaki görev için tam olarak neye ihtiyaç duyacağını bilmediğinden aklına gelenlerin hepsini aldı. O öğleden sonra odasına döndü ve aldıklarını iki yeni cep telefonu ve silahıyla küçük bir sırt çantasına koydu. Üçüncü cep telefonunu henüz giriş yapmadığı üçüncü oteli aramak için kullandı. Otele Frederick Lazarus'un gelir gelmez geri aranmasını belirten acil bir mesaj bıraktı. Resepsiyoniste telefon numarasını verdi ve cep telefonunu kalemle işaretledikten sonra sırt çantasının dış cebine koydu. Kiralık arabasına ulaştığında oteli ikinci kez aradı ve kabaca acil bir mesaj daha bıraktı. Şehirden uzaklaşıp New Jersey'ye doğru giderken oteli üç kez daha aradı ve her seferinde Bay Lazarus'un ona derhal dönmesi ve ona vereceği önemli bilgilerin olduğunu söyleyerek ısrar ediyordu. Cep telefonuyla üçüncü mesajı bıraktıktan sonra arabayı Jersey turnikelerindeki Joyce Klimmer dinlenme tesislerine çekti. Erkekler tuvaletine girdi, telefonu lavabonun kenarına bırakarak ellerini yıkadı. Tuvaletten çıkarken birkaç gencin yanından geçip tuvalete girdiğini gördü. Gençlerin telefonu alıp hemen kullanmaya başlayacaklarını düşündü, zaten istediği şey de buydu. Westminster'a vardığında akşam olmuştu, gişelerde yoğun bir trafik vardı. Arabalar iki şeride yığılmıştı. Hızla seyreden araçlar trafiğin akmadığı noktalara geldiklerinde direksiyon başındaki kornaları uzun uzun çalıp küfrediyorlardı. 11. çıkış yolunda bir kaza meydana gelmişti. Kaza yerindeki iki ambulans, altı polis aracı ve ters dönen iki küçük arabayı manzara seyreder gibi izleyen şoförler trafiği daha da yavaşlatıyorlardı. Beyaz gömlek giymiş kravatlı bir adamın emniyet şeridine çömelmiş, başını ellerinin arasına alıp yüzünü kapadığını gördü. Ricky kaza yerinin yanından yavaşça geçiyordu. Ambulans aniden hareket etti ve sirenlerini açtı. Bir polisin otoyoldaki patinaj izlerini işaretlediğini gördü. Başka bir polis ise arabaların devam etmesini sağlıyordu. Gözlerindeki sert ve kınayan bakışları çoğu insanın duyduğu merakın o an için hiç uygun olmadığını ve aslında huzursuz olduğunu ifade ediyordu. Ricky bir zamanlar olduğu gibi bir psikanalistin içe bakışına göre polisin yüzündeki öfkeyi okuyabiliyordu. Princeton'a yakın bir yerde karnını doyurabileceği bir yer buldu. Paketlenmiş değil de bir insan tarafından pişirilmiş cheeseburger ve patates kızartması yiyerek biraz zaman öldürdü. Haziran güneşinden ötürü günler uzundu ve dışarıya çıktığında karanlığın çökmesine hala zaman vardı. İki hafta önce gitmiş olduğu mezarlığa doğru yürüdü. Görmek istediği yaşlı mezarlık görevlisi gitmişti. Mezarlık girişi kilitli olmadığı için şanslıydı. Kiralık arabasını eski kulübenin arkasına bıraktı. Böylece yoldan fark edilmeyecekti ve gören birisi için de tehlikesiz görünecekti. Ricky çantasını sırtına takmadan önce almış olduğu Ben'in böcek ilacını her yerine sürdü ve ameliyat eldivenlerini giydi. Bunların kendi kokusunu örtmeyeceğini biliyordu ama en azından kendileri uzak tutacaktı. Karanlık çökmeye başlamıştı ve gökyüzünü giderek gri kahverengi bir renk alması New Jersey'in gün boyu sıcaktan kavrulmuş olduğunu belli ediyordu. Ricky çantasını sırtına taktı ve köy yolundan aşağı bilgi edinebileceği köpek çiftliğine doğru koşmaya başladı. Asfalttan yükselmeye devam eden sıcak ciğerlerini dolduruyordu. Zor nefes alıyordu ama bunun sebebinin yorgunluk olmadığını biliyordu. Yoldan uzaklaşıp ağaçların gölgesinden koca göğüslü Rottweiler'ın resminin olduğu tabelanın yanından eğilerek geçti. Ardından köpek çiftliğini yoldan gizleyen çalıların ve yeşilliklerin arasına girerek dikkatli bir şekilde eve ve kafeslere doğru yürümeye başladı. Gecenin ilk karanlığında yaprakların arkasına saklanan Ricky, sırt çantasından dürbününü çıkardı ve yarıda kesilen ilk ziyaretinde inceleyemediği çevreyi detaylıca inceledi. Gözleri ilk önce girişin yanındaki köpek kulübesine kaydı. Brutus gergin bir şekilde ileri geri koşuyordu. Böcek ilacının kokusunu almış olmalı diye düşündü Ricky. Ve ilaç kokusunun ardından da benim kokumu almış olmalı. Ama köpek henüz nasıl tepki vereceğini anlamamıştı. Köpek için sıra dışı bir durumdu. Ricky bir tehdit oluşturacak kadar yakınlaşmamıştı henüz. Bir an köpeğin koku ve güdülere bağlı duygulardan uzak olan basit dünyasına özendi. Dürbünüyle etrafı seyrederken evde bir ışığın yandığını gördü. Bir iki dakika boyunca hiç kıpırdamadan izlemeye devam etti. Ve ön odalardan birinde televizyon ışığının yayıldığını gördü. Sol tarafındaki ofis karanlıktı ve Ricky o odanın kilitli olduğunu tahmin ediyordu. Son bir kez daha etrafı inceledi ve evin çatısına yakın dikdörtgen bir ışık olduğunu gördü. O ışığın hareketleri algılandığında yandığını ve muhtemelen evin ön kısmını kapsadığını düşündü. Ricky dürbününü çantasına koydu, evin çaprazına doğru çalılıkların arasından gitti. Köpek kulübesinin önünden hızlıca koşarsa belki dışarıdaki ışık yanmazdı. Varlığından dolayı ayaklanan tek köpek Brutus değildi. Kafesteki diğer köpekler de etrafta koşuşturup havayı kokluyorlardı. Köpeklerden birkaçı bir iki kez havlamıştı. Tanımadıkları bir koku onları huzursuz etmişti. Ricky ne yapmak istediğini tam anlamıyla biliyordu ve bunu bir plan olarak algılıyordu. Başarıp başaramayacağını ise bilmiyordu. Bir şeyin farkındaydı. Şu ana kadar kanunsuzluğun kenarında gezinmişti. Ama bu bambaşka bir adımdı. Ricky başka bir detayın da farkındaydı. Oyun seven bir adam olmasına rağmen Rumpelstiltskin'in kuralları yoktu. En azından bildiği ve etik sınırlar içerisinde olan kuralları yoktu. Bay R, farkında olmasa bile o arenaya daha fazla girmiş olacağını biliyordu. Derin bir nefes aldı. Eski Ricky bu durumda olacağını hayal bile edemezdi diye düşündü. Ricky'nin kafasında tek ve katı bir amaç vardı. Kendi kendine fısıldadı. Eskiden olduğum kişi şu anda olduğum kişi değil ve şu anda olduğum kişi olabileceğim kişi değil. Olduğu ve olacağı kişi daha önce hiç olup olmadığını merak etti. Eskiden olduğu ve şu anda olduğu kişi gerçekten olup olmadığını merak etti. Karmaşık bir soru. Dedi kendi kendine, içinden güldü. Bir zamanlar bu soru üzerine koltukta saatlerce, günlerce düşünür ve incelerdin. Bu düşünceleri içine attı. Gökyüzüne baktı ve aydınlığın tamamen yok olduğunu ve karanlığın her yeri sarmaya başladığını gördü. Bunlar günün en huzursuz edici saatleriydi. Ama onun yapmak üzere olduğu şey için ise mükemmel bir zamandı. Ricky çantasından küsküyü ve bisiklet kilidini alıp sağ elinde sımsıkı tutmaya başladı. Ardından çantasını tekrar sırtına taktı, derin bir nefes aldı ve binanın önüne hızlıca koştu. Köpekler büyüyen gölgeleri gördüklerinde curcuna yarattılar. Havlama ve hırlama sesleri yükseldi ve Ricky'nin koşarken çakıl yolda çıkardığı ayak seslerini anlaşılmaz hale getirdiler. Köpeklerin küçük kafeslerinde deli gibi koşuşturduklarını biliyordu. İpleri karışıklıkla çekilmiş spastik kuklalar gibiydiler. Birkaç saniye içinde Brutus'un kulübesinin önüne ulaşmıştı. Kulübedeki köpeklerin içerisinde belli bir duruşu olan tek köpek koca Brutus'tu ve onun duruşu gözdağı verir gibiydi. Beton zeminde ileri geri yürüyen Brutus, Ricky yaklaştığında olduğu yerde kaldı. Brutus Ricky'ye bakarken ağzını açmış, dişlerini göstererek hırlıyordu. Ardından köpek dehşet bir hızla çite koştu ve tüm ağırlığını kapıya verdi. Saldırının gücü Ricky'yi neredeyse yere yapıştıracaktı. Brutus geriye doğru düştü, öfkeden köpürüyor, zincirlerini ısırıyordu. Ricky hızlı hareket edip bisiklet kilidini kulübenin iki kapısına bağlayıp bir eliyle kilidi tutup bir eliyle de kilidi şifreledi ve böylece köpek ellerinden birini kapamadı. Brutus anında siyah plastik kaplı çelik zincire koştu. "Siktir git," diye fısıldadı Ricky köpeğe. "En azından bir yere gitmiyorsun." Sonra kalktı ve ofisin önüne zıpladı. Köpek terbiyecisinin havlamalardan rahatsız olup gelmeden birkaç saniyesinin kaldığını biliyordu. Ricky adamın silahlı olacağını düşünüyordu ama bundan emin değildi. Belki de Brutus'un yanında olmasından duyduğu güvenle küçük bir silah tercih ederdi. Küsküyü kapı sövesine soktu ve kapıyı kırarak açtı. Kırarken çatırdama sesleri çıktı. Kapı çok eskimişti ve kolayca kırıldı. Köpek sahibinin ofiste çok değerli bir şey saklamadığından bir hırsızın Brutus'u geçip ofise gireceğine ihtimal vermiyordu. Sırt çantasını önüne doğru çekip küsküyü içine koydu ve silahını çıkartıp emniyetini açtı. İçerisi endişeli köpeklerin havlama ve uluma sesleriyle dolmuştu. Gürültü düşünmeyi zorlaştırıyordu ama Ricky'nin aklına bir fikir getirdi. El fenerini açtı ve küf kokulu koridordan koşarken yavru köpeklerin bulunduğu tüm kafesleri açtı. Birkaç saniye içinde Ricky'nin etrafını zıplayan, havlayan yavrular sarmıştı. Bazıları çok korkmuştu, bazıları ise aşırı neşeliydi. Etrafı koklayıp havlıyorlardı ve hepsi de özgür olduklarını biliyorlardı. Farklı cins ve boyutta 30'dan fazla köpek vardı. Ne olup bittiğinden habersizlerdi ama olayların içinde yer almakta kararlıydılar.